Şimdi yine kaldığımız yere dönebiliriz ama şeye dikkat edin, o Hegel'in çalışmasının içeriğinin organize edilişi şey gibi değil, rastgele değil. Yani bir kitabı alırsınız, işte bölüm 1 şunları şunları inceleyecek, bölüm 2 bunları bunları, bölüm 3 böyle gider. Ve onların arasında zorunlu bir bağlantı yok. Yani bölüm 2'yi alıp bölümün 3'ün arkasına ya da bölüm 4'ün önüne falan koyabilirsin. Yani belli bir ölçüde onlarda da bir sıra var ama genel olarak o şey değil, sistematik değil. Bu şeyden söz ediyoruz. Yani genel olarak görgül bilimsel çalışmaların yapılanışından. Hegel'in şeyinde çalışmalarındaki içindekiler ya da o içeriğin şeyi, organize edilişi, o da şey kavram tarafından belirleniyor. Kavram tarafından belirleniyor ne demek? Ve bilim ne demek? Yani bilim ve kavram ilişkisi. Kavram öyle bir şey ki, yani hepimizin bildiği bir şey. Kavram bir şey değil, mistik bir şey değil. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir şey değil. Yabancı bir şey değil, bilinmeyecek bir şey de değil. Kavram kavramdır.
Çok
özgür.
Şimdi o sadece espri değil ama kavram için Hegel'in kendi sözü de var. O da güzel bir söz. Bir kavram durumunda diyor, kavramın kendisinden başka düşünecek bir şey yoktur. Yani bir dendiği zaman kavramsa bu ya da çok ya da öz ya da biçim ya da kuvvet yapmamamız gereken şey onun başka türlü düşünmek. Yani bir diyeceğiz, o kadar. Bir kavramda bir kavramında ilkin kendisinden başka hiçbir şey yok. Bir varlık ya da öz ya da belirli varlık ya da tarih ya da ne olursa olsun. Yani kavram dediğimiz her şey
ama kavramla sözcük her zaman çok karışır.
Evet.
Bunu ayırt etmek gerekiyor bence.
Kavram nedir, sözcük? Peki o zaman kavram ve sözcük. Sözcük kavramın dildeki anlatımı diyebiliriz. Yani varlık dediğimiz zaman bu sözcük aslında kavram değil. İlkan'da kulağa gelen bir sözcük, bir ses, bir simge ya da temsil edici bir şey. Yani o sözcük çizilip yerine zayn dendiği zaman yine aynı kavramı anlatıyor.
Dil işareti.
Oldu mu? Yani sözcük ve kavram arasındaki ilişki iyi anlaşılması gereken bir şey. Bu yine Heidegger'in anlamadığı bir şey bir nokta. O sözcüğü özsel alıyor da diyemeyeceğim. Çünkü öz biçimi ilgilendirir ya da görüngüyü ilgilendirir. O sözcüğü biricik varlık kipi olarak alıyor. Hatta varlığın evi olarak alıyor. Yani dil ve sözcüğü anlamdaş olarak kullanırsak varlık ve dil ya da kavram ve dil arasındaki ilişki Heidegger'de olmayan bir şey.
Kavram yok mu Heidegger'e?
Heidegger'e göre logos kavram değil ama söylem.
Söz.
Evet. Reden.
Reden.
Yani Heidegger'in, şimdi yine az önce Sartre'i konuştuk ya, dedik Sartre varoluş birincildir derken geri kalan her şeyi ikincil yapıyor. Us'un sözüne ediyor tabii. Ama ikincil bir us'tan söz ettiğimiz zaman ona us demek çok gerekli olmayacak. Heidegger'de de aynı şey var. Heidegger logos'u söylem olarak aldığı için onda da us yok. Yani sözel olarak var. O zaman yani sözcük ve kavram arasındaki ilişki de sözcük kavramı anlatan bir fenomen. Sözcük değil daha doğrusu. Us'un görüngüsü diyebileceğimiz bir şey. Ve us kendini göstermek zorunda. Yani dil de us'un kendini gösterme yollarından birisi. Ama us kendini, logos kendini sadece insan dili olarak göstermiyor. Yani dil insana bağlı bir şey. İnsanlık varken diller var. Tin varken diller var ama evrenin varoluşu insanı üreten, ortaya çıkaran bir süreç olduğuna göre insanın olmadığı bir dönem, bir evre var ve yine şimdi bu çok kolay görünebilir ama bazen çok kolay şeyler çok zor
çok
gibi
geliyor. Çok zor bence. İnsan olmadığı dönemde kavram mı vardı?
Şimdi platonik kavramı düşünün, ideayı düşünün. O varlığını insana borçlu değil. Yani şimdi sözcükler varlığını bize borçlu. Yani insan olmasa, Homo sapiens ortaya çıkmadan önce dünyada dilin varlığından söz edemeyiz. Ama kavramın varlığından söz etmek, etmemek saçma olur. Çünkü kavram, az önce konuştuk, özdekselin biçimi. Yani doğa yasası dediğimiz şey ve insan olmadan doğa yasası yoktu gibi düşünmek, o biraz şey. Yani o aslında en yanlış olan, en geçersiz olan bakış açısı olacak. Yani platonik idealar, o Platon'u incelerseniz ve ona yani çok karışık bir kuram değil, platonik ama anlaması, düşünmesi zor olabilir. Platonik idealar kuramı genel olarak şey, Hegel'in kavramına da uygulamamız gereken şey. Yani Hegel nesnel düşünceler diyor. Hegel'in nesnel düşünceler dediği şey Platon'un ideallarıyla örtüşüyor. Çünkü Platon'un idealları da insana bağlı değil. Form demek ideal ya da tür demek. İdeanın anlamı o. Ve ideaların varlığı insan tarafından düşünülmelerine, bilinmelerine bağlı değil. Ama dil insanın tinden ayıramayacağımız bir şey. Yani mantık biliminin içeriğini neyi incelediğini anlamadaki güçlük burada yatıyor. Mantık bilimi tini incelemiyor. Doğayı incelemediğini anlayabiliyoruz mantık biliminin. Ama mantık biliminin içeriği tin de değil. İdealar. Öyle diyebiliriz. Yani Hegel şey diyor, mantık biliminin içeriği sonlu bir doğanın ve sonlu bir tinin yaratılışından önce olduğu gibi Tanrı'nın anlığının mind ya da gemüt denen şey. Onun incelemesidir diyor. Yani orada bir metafor kullanıyor. Tanrı'nın zihni ya da anlığı var demiyor Hegel. Ama öyle bir metaforla mantık biliminin içeriğinin doğa ve tin felsefelerinin içeriğinden ayrı olduğunu.
Niye Tanrı'ya
göndermiyorlar? Tanrı'ya göndermeyi çok sık yapıyorlar onlar. Yani sansürün etkisi altında mı yapıyorlar? O zamanki sansürün gücünü çok fazla şey yapamıyoruz. Bugün tasarlayamıyoruz. Ama yani bir yazar hükümetleri, kralları, monarşları, prensleri kızdırmadan ya da onların düşmanlığını üzerine çekmeden yazmak zorunda. Yani onu kendi ayarlayacak. Descartes'in yazılarına baktığınız zaman şeylere, papazlara, rahiplere, din adamlarına sevgiler, saygılar, hürmetler falan öyle başlıyor. Yani ama Descartes onların çoğunun moron olduğunu çok iyi biliyor. Ve öyle yazmak zorunda. Yani bir yazar kendi kültürünün düşmanı olarak göstermemeli kendini. O üstelik yani 200 yıl öncesinin şey Kant ihtar oluyor şeyden, Dük'ten ya da ikinci Friedrich'ten. Yani ona sen bu konularda yazma diyor. O da yazmayacağım diyor. Spinoza'yı davet eden yine Alman prensi Spinoza'ya şey diyor, yani çok kibar bir şekilde işte size çok güveniyoruz, çok değer veriyoruz vesaire vesaire ama burada diyor, açıkçası çevirirsek normalde burada sakıncalı olduğunu düşüneceğimiz konulardan söz etmezsiniz herhalde diyor. Onu şeye çağırıyor, öğretmen olarak okula çağırıyor, yani kariyer veriyor ve Spinoza onu şey yapıyor, geri çeviriyor, reddediyor.
Ama aforoz falan edilmiyor mu Spinoza'da, bana mı yanlış?
Spinoza Yahudi kendi topluluğundan aforoz ediliyor. Bu Alman prensi çağıran Heidelberg'den ve Alman prensi Spinoza ona zaman bulamayacağım. Öyle bir işe girişirsem felsefe yapmak için yeterli zaman bulamayacağım diyerek kibarca reddediyor ama yani sansür var o dönemde ve yani Hegel'in tanrı bilimci olduğunu düşünenler zaten şey. Yani Hegel'in üzerine bir çizik atıyorlar. Onlar kendileri bir karar, yani kendi bilecekleri şey. Biz ona bir şey diyemeyiz. Ama Hegel'i okurken tanrı bilimci diye okumanın hiçbir gereği yok. Onu Eğer yani Hegel Tanrı bilimci gibi okunacak olursa, o zaman Spinoza'da, Descartes'te, Aristoteles'te, o zaman Nietzsche'nin dediği gibi yani felsefe gizli Tanrı bilimdir diyor. Öyle okumak gerekir. O zaman ne anlıyor? Yine yarar bekleyebilir bireyler. Ama bir de burada Hegel bilimden söz ediyor ve ayrıca da yani o konuda genellikle yabana atılmayacak şeyler söylüyor. Yani bugün insanlık Hegel'i henüz gerektiği kadar, yeteri kadar olmasa da oldukça ciddiye almaya başladı. Okuyorlar, çevriliyor başka dillere, devamlı yeni çevirileri yapıyor. Mantık biliminin yeni çevirisi var. Senin gönlünün biliminin bir daha yapılıyormuş falan. Yani aslında şey, bir bakıma bir Hegel Rönesansı yaşanıyor şu şeyde, dönemde. Çünkü sadece burada değil, birçok ülkede Hegel üzerine incelemeler artıyor. Yani Hegel daha yakından tanınmaya başlanıyor ve aynı zamanda da tabular, fobiler falan onlar kırılıyor. Yani Hegel biraz önce söyledik, düşman olarak gördü pozitivistler ve yani Hegel yorumlandı şimdiye kadar. Yorumlamak diyorduk, bir felsefeci yorumlamak, yani eğer o yorumlama duruş noktası göreliyse, o göreli duruş noktasına göre bozmak demek. Yani Kant'ı, örneğin bir Spinozacı Kant'ı yorumlarsa töz mantığından bakarak, o zaman ortaya Kant'ın kötü bir şeyi çıkar ya da Kant'a uymayan bir versiyonu çıkar. Yani yorumlamak bilimin yorumlanmasını bile düşünün bir zahmet. Geometriyi yorumlayabilir misiniz? Fiziği yorumlayabilir misiniz?
Anlayabiliriz.
Yorumlamak bir şeyi kendinde olduğu gibi değil, kendinde olmadığı gibi sunmak demek ya da değiştirmek demek. Yani bir şey. Ya da kişiye göre. Yani bir futbol gözlemcisi bir maçı anlatabilir ama kendine göre anlatacak. Yani ona göre o olay, o şut önemli değil de bir başkası önemli olacak falan filan. O oyuncu iyi değil de öteki daha iyi olacak. Yani burada öznellik var.
Bu ikinci sekünder literatür diyorum ya, evet. O çok yaygın. Türkiye'de çok fazla yok ama böyle hani asıl yazarların üzerine yazılmış, yorumlanmış epey. Yani onlar bunu çok yapıyor.
Hegel'e muazzam bir yorum kalabalığı
yani
var.
Yani herkesin üzerine var. Her kitabın üzerine neredeyse var. Tamam. Yorumlar.
Yorumlar olacak. Bundan sonra da olacak. Ama yorumun karakteri ya da kavramı nedir diye düşünürsek, eğer Hegel'in sistemi bilimsel ise ya da Hegel'in felsefesi bilimle örtüşme şeyinde, sabındaysa ilkede en azından, o zaman onu yorumlamanın ne anlama geleceğini görmeye çalışıyoruz. Yani matematik yorumlanabilir mi? Şimdi siz bir matematiksel problemi geometri ya da yorumlamaktan kimse söz etmiyor.
Subjektifliğe kapalı çünkü.
Tabii. Yani yorum subjektif. Kişiye göre, bakış açısına göre, keyfine göre. Yani bir futbol maç spikeri bir gün sonra aynı olayı anlatacak olsa, aynı maçı bir gün sonra anlatacak olsa, o günkü ruh durumuna göre görecek ya da o günkü şeyine göre, gözlüğüne göre bakacak. Yani bu yorum görelilik içeren bir şey ve daha önce demiştik, hermenetik denen şey bir oksimoron. Niye oksimoron? Oksimoron, İranca bir sözcük. Tam ben de unuttum şu anda şeyini.
Oksimoron, kör neydi?
Moron, oksi keskin demek. Galiba, evet keskin. Moron ise küt, kör demek. Yani aptal demek. Moron. Moron. Keskin kör.
Kesin kör.
İnanca sözler olarak açtığın zaman öyle bir şey taşıyor.
Kesin kör. Yani birbirine zıt iki şeyi aynen
becerer.
At gözü. Yorum bütün bir şey. Tek bir bakış açısı. Yani başka bir örnek verirsin. Sıcaklar falan demek. Şeyler.
Hem dolu hem batılı.
Yani aynı kavramda birbirinin iki zıt şeyi içeren şeyler.
Şimdi... Bak şimdi.
hem doğru hem boyu.
Tamam.
Tutarsın.
Doğru. Evet tabii yani şey. Tutarsın.
İki zıtlığı aynı.
Bulamadım nereye yazdığını, sana öbür
dedim. Şimdi
yorum
o zaman aptallıktan yola çıkan sorunun açıklaması
ben değil. Wikipedia
ve aptallık sanki koşup gibi.
Hangisinde? Kör, kör şey körü. Yani küt. Keskin olmayan.
Ha, kör değil.
Alma değil, görmeyen değil.
Moron kör mü olmuş oldu
oksimoron? Şimdi oksimoron diyor oksimorons diyor is a figure of speech, bir deyim diyor that combines normally normal olarak çelişkili terimleri birleştiren bir deyimdir diyor.
Oksimoron sitesi var aslında. Bir sürü örnek
var. Etimoloji. Oksimoron diyor eski Grekçe oksus sharp. Keskin, oksus dedi keskin ve moros dal.
Keskin dal.
Dal şey demek, kör, küt. Aynı zamanda aptal demek. Moron.
Dallama.
Keskin, keskin kör. Yani oksimoron. Yani bu eğer fark ettiyseniz. Yunanlıların dehasını bu sözcükte bir kere daha göreceksiniz. Çünkü sözcüğün oksimoron, sözcüğünün kendisi bir oksimoron. Değil mi? Oksi keskin de, moron kör. Keskin kör. Yani şimdi hermeneutiğe dönersek onun şeyine bakalım. Etimolojisine çıkarabilirsiniz artık. Yorum bilim Türkçesi. Study of Interpretation Theory. Yorum kuramının incelemesi diyor. Etimoloji. The folk etimoloji. Hermeneutike Yunanca sözcükten geliyor. Her mesleğe ilgili bir şey var, yemi var. Tanrılar. Ya Hermes tanrılarla insanlar arasında bir medyatörmüş. Aracı. Plan. Etimolojisine bakarsak diyor Hermeneuin Hermeneuio yani Yunanca okunuşu böyle gibi bu interpret yorum demekmiş yorumla ve oradan türetiliyor yani yorumlama bilimi yorum bilimi ve buna oksimoron dedik çünkü anlıyorsunuz. Yorum, bilimin aykırısı, bilim olmayan şey.
Keskin körü de o zaman sıt olarak mı? Keskin görüşlü aptal. Olmayan
kör. Keskin aptal, keskin küt, keskin kör.
Yani keskin kör nasıl?
Yani bir bıçak keskin anlamadım. Olabilir, dal olabilir, kör olabilir. Bıçağın keskinliği ve körlüğü.
Keskin görüşlü kör olmaz mı olabilir? İşte zıtlık mı öyle bir şey yapıyorlar evet. İçeriyor. Karşı.
Tabii. Yani karşıda olan şeylerden birleştirilen bileşik at. Onlardan üretilen bileşik at. Peki tekrar deneriz. Yani akıllı aptal gibi bir şey bir bakıma eğer. Moron mu aptal diye.
Akıllı
aptal
daha öyle bir şeyin
değil mi?
Moron.
Peki, o zaman bu şey, nereden geldik buna? Yorum bilimden. Yorum, yani bilgi ve yorum. Yorum, bilim, yorum şey, arkasında loji, logosu alamayacak olan bir şey. Ama logosu Heidegger'in yaptığı gibi söylem diye alırsak, o zaman yorum, söylem, yani olabilir, o konuşma olur. Ama Hegel ciddi bir insan, felsefenin bir tinin görüngü biliminde ön sözde şey diyor, felsefe diyor artık bilme sevgisi adını bırakarak bilimin kendisi olmalı diyor. Bilme sevgisi diyor. Aslında felsefe bilme sevgisi değil. Böyle ayrıntılar üstünden kaçırmayın. Felsefe bilgelik sevgisi demek. yani önemli değil, Hegel'in şey durumunda o söz, bilgelik yerine bilme diye yazması ya dikkat gözünden kaçtı ya da belki bilerek öyle yazdı, bilmiyoruz ama felsefe, felsefenin anlamı bilgelik sevgisi, yani bilme sevgisi değil. Bilme ama sevgisi bilgi, daha sıradan bir şey olabilir. Yani görgül bilme.
Bilgin de farklıydı. Orada bilgelik deyince bilgeyle bilgin de farklıydı.
Bilgi farklı. Bilgin genellikle şeylere deniyor. Dinsel metinler üzerinde uzmanlaşanlara bilgin, bilgin deniyor. Dinsel.
Ermiş gibi. Bilgin. Tam aksini düşünüyordum ben.
Bilgin, yani bu Kur'an bilginidir falan deniyor. Fizik bilginidir, o da denir. Yani bir fizikçiye de bilgin denir.
Bilim adamı bilgin diyebiliyorum ben.
Olabilir, o demek ki çalışmaların nasıl yerleştiğine bağlı. Yani bir insan başka türlü de düşünebiliyor. Dil özgür bir şey. Etkinlik, öyle diyelim. Yani yerlere göre, ailelere göre, arkadaşlara göre yani...
O zaman onu burada tek bir dil haline getirmemiz gerekiyor.
Yani Almanya'ya giden bir öğrenci yani, iki sene sonra döndüğü zaman buraya o iki sene, iki yıl yaşlanmış bir dil konuşuyor. Buradaki yenileşmeyi kaçırıyor. İki yılda, bir yılda burada dile yeni sözcükler giriyor. Bazıları aforoz ediliyor falan. Ve yani Almanya'dakiler, İngiltere'dekiler falan hala şey kullanıyorlar, 1970'lerin, 60'ların falan dilini kullanıyorlar. Anne babadan öğrendilerse ana dillerini, o zaman 50'lerin, 40'ların şeyini, sözcüklerini kullanıyorlar. Yani biz şey yapamıyoruz onu yani. Görüyoruz yani, eski konuşuyorlar. Özellik, dil şeye açık, her türlü gevşekliğe sonuna kadar açık. Yani bir yerde bir sözcük tam olarak dönüp ironik bir anlam kazanıyor ya da kendi anlamının tersini kazanıyor. Gerçek anlamının tersi olan bir anlamı kazanabiliyor.
Mesela değil. Başı bağlı demek. Biz serbestli, serbest kafamızda bildiğimiz anlamı gerçekte Arapçada başı bağlı anlamına gelen şey. Biz tam tersi anlamı.
Serbest, evet. O da var. O şey kapalı yani yabancı sözcük, köken yabancı olduğu için şeyi göremiyorsun oradaki değişimi. Ama bazen mesela yani ironik kullanım örnek verebilecek misiniz? Anlamının tam tersi.
Personal computer. Personal diyorsun, herkes geliyor bakıyor
işte. Ha. Evet. Ama şöyle ironik diyeceğim şey, örneğin korkunç iyi diyoruz. Yani korkunç iyi bir film diyoruz. O korkunç orada şeyin tersini anlatıyor. Yani o ironik olarak orada vurgu yapıyor. Dil
öyle. Güzel.
Fiziği
güzel.
Yani. Uyduruyor işte. Dil izin veriyor bunlara. Yani bir romancısın, bir diyalog yazıyorsun. İki tane diyelim bir şey arasın.
Sana geri döneceğim. Dön bakalım nasıl döneceğim. En illet olduğum
şeylerden
biri, sana geri döneceğim.
Değil, şey seviyor, doğa gibi, en kısa yolu.
Kendine iyi bak. Manyak
güzel. Evet. orada o idiomlar aslında yani bu da şeyi gösteriyor, kavram ve dil ilişkisini. Kendine iyi bak dendiği zaman asla şey anlaşılmıyor. Onu çevirsen İngilizce.
Take care.
Evet. Look at look at yourself good.
Ha, bizim gençliğimizde
ya da well. Look at yourself well. Yani sözler olarak çevirirsen bir anlamsız bir şey olacak.
Genelde anlamsız.
Evet ama tabii. Yani onlar dilin yapısı dışsal. Dil yapısı dil kavram öyle bir şeye izin vermiyor. Yani kavramın keyfi bir şeyi yok.
Tabii canım.
Bizim yok. Şimdi kavram ve dil, kavram ve sözcük. Şimdi daha yanına getirirsek bir kavram, aynı kavramı değişik diller, değişik seslerle anlatıyorlar ya da değişik simgelerle anlatıyorlar. Simgenin ne olduğunu düşünün ve hiç şey yapmayın. Nasıl? Harfler birer simge. Yani simge görsel, genellikle görsel de olabilir, işitsel de olabilir. Simge. Çünkü simge kendisi olmayan bir şey anlatıyor.
Yani tam
ünlemiş ayet.
Simge
bir şey ifade
ediyor. Harflerin kendileri de simge. A harfi,
haç mesela simge. Efendim? En iyi simgeye en iyi örnek haç.
Evet.
Haç. Simge.
Evet. Ya yani o simge artık harf de değil, sözel değil, resimsel bir simge, imgesel bir şey ve bir kavramı anlatıyor. Ya da bir adı anlatıyor falan. Simge, imgenin, imge duysal, aslında imge görsel, yani daha belirli bir simge. İmge dediğimiz zaman işitsel bir şey düşünmüyoruz değil mi?
Hiç görsel
bir şey
düşünmüyoruz.
İmge görsel. Simge sesli de olabilir. Yani işaret, bir işaret verirsin. O işaret görsel de olabilir, sesli de olabilir. Aha. İşaret de. Evet. Yani kavram yani imgeler, simgeler simge daha doğrusu. İmge resim anlamına da geliyor. Bild. Yani o das Bild değil mi? Simge özel, yani simge bir şeyin yerine geçen başka bir şey. Kendisi olmayan anlatıyor. Bir sesin simgesi, harfler seslerin simgeleri. Yani Çinler onu kullanmıyorlar, harf kullanmıyorlar. Onlar sözcüğün bütünü için bir simge kullanıyorlar. Yani kuş için bir simge, insan için bir simge, her şey için bir simge kullanıyorlar. Mısır hieroglifleri Çin alfabesine ayrı olarak şey kullanıyor. Onlar da simge kullanıyorlar. Ama mesela aslan simgesi L harfini anlatıyor. Evet. Ya Leon oradan geliyor. Yani onlar tek bir simgeyle, yani hieroglifle aslan yazmak için şey kullanacaksın. Orada Mısır usu şeye geçememiş henüz. Soyut bir simgeyle anlatmaya geçememiş. Bir sesi, insan sesini. Yani Mısır hieroglif şeyden çok daha ileri. Çin alfabesinden. Çünkü az sayıda, yani 25-30 simgeyle yetinebilirsin. Çin'de 10 bine kadar çıkmış şey. Bir de onların takıları var falan.
Evet. Değişiyor.
Tabii. Artırıyorlar onlar. Bizim alfabe, bugün kullandığımız alfabe Yunanlılar Yunan alfabesi Fenike alfabesinden geliyor. Yani Fenikelilerden alıyoruz. O şey, o da muhtemelen yine o bölgenin bir şey. Yani çivi yazıları var orada, hieroglifler var. Fenikeliler şeyde yaşıyorlar. Lübnan, o kıyı şehrinde.
İstanbul'da
simge, kavram.
Ege'de de var. Kadıköy'de.
Evet, Fenikeliler.
Kalkedon ismi Fenikelilerden geliyor.
Bir de şey, Hannibal. Onlar Kartaca. Kartaca da Fenike kolonisiydi biliyorsunuz. Yani Kartaca'yı kuranlar şey, Fenikeliler. Şimdi simge ve kavram arasındaki ilişki ya da sözcük ve kavram. Sözcük kavramın simgesidir diyorduk. Yani ben varlık kavramını anlatmak için varlık da diyebilirim. Being de diyebilirim. Her şey diyebilirim. Lötr de diyebilirim. Ve X de diyebilirim. Momenti anlatmak için sonsuz kısa zaman ise an diyebilirim, kıpı diyebilirim ya da instant diyebilirim vesaire. Yani önemli olan kavram, noktayı anlatmak için, her neyse bütün kavramları anlatmak için pek çok, yani dünyada şu an 1000 tane dil varsa bunların hepsi değişik simgelerle aynı kavramları anlatıyorlar.
Dediniz, an dediniz, bunlar simge değil, bunlar farklı kelimeler.
Sözcükler.
Evet.
Ama kavramın simgeleri. Simge bir şey anlatıyor diye. Simge kendisi olmayanı anlatan bir şey. Simgenin kavramı o. İşlevi de o.
Dilin simgesi.
Bunlar sözcükler. Dilin sözcükler.
Dil bilimciler ona gösteren diyor.
Usun, sözcük kavramın gösterge.
Gösterge.
Ne?
İmleç. Gösterilenden oluşuyor.
Tamam, ben imleç de diyebilirim. Yani imleç kendisinden başka bir şeyi imleyen anlamına gelir. Simge ya da imge, imleç ya da gösterge ya da göstergeyi imle im ya da gösterge, onlar eşit. Gösterge bilim diye bir şey var. Semiyoloji. simgelerin, yani simgelerin bilimi.
Böyle gösterdiği şey. Şey hem kavram, yani nesnenin kendisiyle onun ifade edildiği sözcüğün bütünü. Sözcüğe gösteren deniyor. Nesnenin kendisine de gösterilen, ikisine birden de gösterge. Öyle
olabilir. Yani. Bizim ilgilendiğimiz şey kavramı anlatan, dilde kavramı anlatan şeyler var. Biçimler var, sözcükler var. Bunlar yani ad oluyor, sıfat oluyor, belirteç, ilgeç, değişik fonksiyonları var ya da dil yani dilin bütün yapısı usa dayanıyor. Us üzerine oturuyor. Onun dil bilimcinin yapması gereken şey ya da dil felsefesinin alanın yapması gereken şey dil dilin biçimiyle onun ussal özü arasındaki bağlantıları kurmak. Yani neden bir sözcük sıfat oluyor? Neden birisi belirteci oluyor? Neden zaman biçimleri tenslenen şeyler, zaman kipleri öyle yani
dil bilim zaten onu incelemek için.
Evet. Sonra, ama ondan haberleri yok dil bilimci.
Evet, sonra şekle dönüyor.
Evet. O yüzden Chomsky'nin en sonunda işte Chomsky şeyleri, doğuştan düşünceleri moleküllere indirgiyor. Genetik parçalara falan indirgiyor. Yani dil bilimcinin felsefeyi özellikle bilmesi gerekiyor. Çünkü eğer dilin özü us ise o usu böyle içgüdüsel olarak rastlantısal öyle ikinci elden bilinçsiz bir şekilde kullanarak dil bilim yapmak resmen şey, barbarlık.
Dilin özü us ise ile neyi kastediyorsunuz? Dil iletişim ihtiyacından doğan bir şey değil mi?
Evet. Ama düşünce ihtiyacından da doğan bir şey. Şey var, kavram ve sözcük arasında bir kopma yok. Yani ne kavramsız sözcük var ne de sözcüksüz kavram var. İnsan açısından. Şimdi kuvvet ideasını düşünelim ya da Sokrates'in iyi ideasını düşünelim. Sokrates ona diyelim ki iyi diyor ya da kalo diyor her neyse. Ve o idea Sokrates tarafından dile çevriliyor ve sözcükle bağlanıyor ya da sözcükle anlatılıyor. Yani o ideayı bir sözcük ses simgesiyle bir harf harflerden oluşan bir simgeyle biz düşünüyoruz. Sokrates onu kullanmadan ya da hiçbir Yunanlı ya da hiçbir Homo sapiens o ideayı kullanmadan önce o ideanın herhangi bir adı yoktu. Herhangi bir sözcükle anlatılmıyordu. Herhangi bir dilde anlatılmıyordu. Ama idealar nesnel olduğu için o varlığını sürdürüyor. Yani dil var olanı yakalayıp anlatıyor. Var olan kavramın şey oluyor. İnsanların bilincine, düşüncesine ve iletişimlerine girmesini sağlıyor dil. Yani dil dil neden gelişti falan diye sor. Tin dilsiz olamaz. Çünkü tin.
Ama mesela Doppler kanunu falan var ya böyle mesela. Bu tür şeylerde bilim adamları kendi isimlerini koyuyorlar.
Evet.
Bu kavramında kendi ismiyle mi var?
Hayır. Yok. Doppler ya da şey diyelim yani Moppler yasası.
Evet.
Hiçbir şey değişmez. Değil mi?
Nereden atmayın ya? Çünkü bilim adamları hani kendi isimlerini koyarlar.
Onlar şey bilim adamlarına gösterilen bir minnettarlık o.
İçerik aynı.
Yani bir krater var. Yani o bilim adamlarının adıyla bazı yani Newton yasası diyorlar çünkü şey.
O da Newton yasası.
İngiliz kültürünün şeyi o. Gururu. Geçerli ya da geçersiz. Kepler yasası olarak deniyor.
Yani insanın varlığına bağlı değilse şeyler, kavramlar. İnsan olmadan da kavram oluyorsa Doppler yasasının o zaman ismi neydi? İnsan olmadan kavram yoksa
Kepler
insan olmadan
yasaları.
İdea yok. Kepler. İdea var. Yani kavram insan olmadan yok. Ama
kavram
var.
Kavram, ideaya kavram dersek.
Çünkü kavram mı diyeceğiz? Bence kavram insanda var.
Platon'un ideya kavramla aynı şey değil.
Şey üstünde bir şey.
Platon bunların ne olduğunu tam olarak tanımlamamız gerekiyor, belirlememiz gerekiyor. Yani ideya şudur, kavram budur, kategori budur falan. Yani onlar zaman içinde netleşecek. Şu an pek çok şey yukarıda yığıldığı için bulanık kalıyor. Ama platonik idealara, yani iyi ideası ya da iyi kavramı, Hegel mantık biliminde iyi kavramını inceliyor, iyi ideasını incelemiyor ama Platon'da onu idea olarak görüyoruz. Aristoteles'te diyelim kategori olarak görüyoruz falan. Yani bunlar aralarında belli ayrımlar var, önemsiz ayrımlar değil. Platon'un ideasıyla şey aynı değil. Yani tam olarak aynı şey olduğunu söyleyemeyiz. Arada idealar nesnel varoluşlar. Kavram da nesnellik anlatıyor. Yani tabii ki insanın bilincindeki kavramdan söz ediyorsak o zaman o kavram öznel, yani insana bağlı. Ben düşündüğüm sürece o kavram benim bilincimde var. Uyuduğum zaman ya da olmadığım zaman o öznelliği yitiriyor.
Ama mesela zaman bir kavramsa hani bizden bağımsızmış.
Evet. Kavram ve realitesi arasındaki ilişkiyi düşünebilir miyiz? Zaman kavram mı, realite mi? Bir yok lan.
Kavram.
Realite.
İkisi de.
İkisi de. Yani zaman hem real olarak var olan bir şey hem de bir kavram olarak var. Yani zaman ayıramıyorsunuz ikisini, değil mi? Hegel ona idea diyor. O ayrılmazlığı bir yerde açıkça gösteren bir şey.
Ama sanki idea, hani insan anlığına, insan anlığının bulguladığı idea, kavram da bulgulamadığı idea yine idea olarak var.
Var. Yani zaman insan tarafından bilinmese de var.
Evet.
Uzayda zaman yok. Denince ne anlıyor?
Nasıl?
Uzayda zaman yok.
Uzayda?
Zaman yok.
Onları soyutlamayı anlıyoruz o zaman. Eğer uzay zamandan ayrıysa, yani şimdi realiteyi düşündüğümüz zaman zamanı olmayan bir uzay düşünebilir miyiz?
Uzay ve zaman hep birlikte değil mi? Ayrılabiliyor mu?
Realitede ayrıldığını bilmiyorum, düşünebilenler yani, olabilir. Yani.
Kara deliklerden mi bahsediyorsunuz?
Yanlış mı?
Zamanın ölçütü farklı olabilir ama yani uzayda zaman yoktur diye bir şey diyebiliyor muyuz? Ölçütü farklı
olabilir. Yani zaman bilmiyoruz. Yani boyutları tariflerken diyorlar ya.
Şimdi tamam, Hegel doğa felsefesinde onları inceliyor, uzay ve zaman kavramlarını inceliyor ve onun bulduğu sonuç şey, o ikisinin ayrılmaz olduğu, yani uzay ve zaman, daha sonra 20. yüzyılda Einstein falan, o Einstein üzerine kaldı işte, uzay boyutlarının yanına zamanı da eklemek gerekir, 4. boyut falan, yani Hegel'in birliğinin onunla bir ilgisi yok, Hegel ayrı bir boyut olarak falan da düşünmüyor zamanı. Ama uzay ve zaman bir. Yani zaman olmadan ya da uzay olmadan karşısına öteki terimi düşünemiyorsun. Şey de öyle. Hegel'in doğa felsefesinde öyle. Ona daha ayrıntılı olarak daha ileride gelebiliriz. Yani yavaş yavaş şey yapalım. Sonuna doğru gelir. Çünkü bu sefer hepsini bitirmeyeceğiz.
Sözcükle kavramda
kaldık.
Hayır.
Zaten yani haftaya konuşsak da o da bitseğinin garantisi değil. O yüzden onu hatırlatırsanız iyi olur. Oradan yakalayıp devam edelim. Tamam. Bitiriyoruz.